Ayrım 2.
Kocasıyla ilk gittiği baloda takma lülesi düşmüştü. Patiska gömleği hep sarkardı entaresinin altından. Zamanla sevilmedikçe göğüsleri de küçülmüştü. Sırtı kamburlaşmış, Fransızcası seyrelmiş, ezbere bildiği şiirleri ve keman çalmayı unutmuştu. Unutmadığı tek şey Rumelili olduğuydu. Tiksinirdi Anadolulardan. Geçen geçmiş kaymak tabakası Rumeli'de kalmıştı. Avrupa'da yani. Selanik'te kaç göç yoktu o yıllarda. Evet, peçeymiş, yok cara giymekmiş. Rumlarla Yahudiler iç içe yaşarlardı. Kadınlarla erkekler dostluk edebilirlerdi yalnızca. Çünkü Avrupalılar. İki çocukla yetinmeyi bilirlerdi. Bu İstanbul askeri gibi kaba saba davranmaz, gece yatısına kalmaz, ansızın çıkıp bir yere yemeğe gitmezlerdi. En yakınlarına bile. Yok canım, kabalar geçmişti Anadolu'ya. Seçkinler Rumeli'deydi. Torunu biraz benziyordu kendisine, doğru. Bilekleri inceydi, teni beyazdı. Ama kalkıyor bir Anadolulu gibi işe sıvanıyor. O bileklerle güzelim Çekoslovak işi ağır karyolaları yerinden kaldırıyor. Altlarını silip süpürüyordu. Çetin Ceviz. Nine dilini düzeltmemişti. İnatla savunurdu bozuk şivesini. Anadolu'yu küçümsemek için en uygun deyimleri Rumeli ağzından seçmekte titizlik gösterirdi. Kaz dağlı derdi. Okumaktan, yazmaktan, şimdi gelir bağ kazmaktan. Kinini bilemekle geçiriyordu artık günlerini. İncecik, ihtiyar bacaklarıyla odadan odaya durmaksızın dolaşırken, dolapları açıp kaparken, makbuzları düzene koyarken, oyaları, yazmaları havalandırırken, anahtar destesinin şıngırtısı yayılıyordu eve. Sahibinin varlığını, egemenliğini haber veriyordu. Dişiliği tükenmiş, ev kadınlığı hala süren bir ihtiyarın tek süsüydü. Çünkü sinemalara, tiyatrolara, operetlere, Terzi Sabri'ye takım elbise ısmarlamaya, iyi konuşmaya, güzel kravatlara ve güzel kadınlara tutkun, yaşlanmak bilmeyen bir erkek olan dede için tek çıkar yol kalmıştı geriye. İki çocuk peydahlamak ve anahtar destesini karısının eline vermek. Dişiliğinin kilidini geri verirken, odaları ayırırken, onu kendi namusuyla bağlamak ve titiz bir rahibe gibi sorumlu kılmak evin gidişinde. Bu sımsıkı işbirliğinin gevşediği anlar olurdu. Bir zeytinyağı tenekesi zamanından önce açılırdı söz gelimi. Hava gazı makbuzu yüklü gelirdi bir ay. İşte o zaman ikisinden biri evdekilerle kısa süreli bir anlaşmaya girilebilirdi. Toruna bir portakal kopardı gönülden, damada yeni bir gömlek armağan edilirdi. Yine de ilk seçilen ortak. Anne olurdu çoğunluk. Ninenin beceriksizliğini, tembelliğini kendi çabasıyla örtbas etmeye çalıştığı için, pişirdiği çeşit çeşit yemeklerle dedeneyi hoşnut edebilmek için, eve bağlayabildiği için. İşte şimdi de telaşlı gözlerle sofrayı süzüyor, bir eksik olup olmadığına bakıyordu. Gidip babayı çağıracaktı birazdan. Kayınbaba sofrasının dayanılmaz baskısından kaçardı baba. Katılmazdı ama bu gece mutlaka gelmesi gerekiyordu. Kızının geleceği tartışılacaktı. Ya gelmezse? Anne her zamanki korkaklığın, çaresizliğin yüreğine yerleştiğini duydu. Bunca yıllık koşuşturma, el ulaklığı, küçük hizmetçilik boşa gidecekti o zaman. Öyle ezik büyütülmüştü ki parlak zekasını, coşkun içgüdülerini tanıyamamıştı bile. Gerçi yüksek öğrenim görmüştü. Dede ile nine kendilerinde eksik olan Fransızcayı kızlarının tamamlaması için ellerinden geleni ardlarına koymamışlardı ama bunca emek, bunca masraf neye yaramıştı? Çocuk doğurmaya, yemek yapmaya, herkesi uzlaştırmaya. Anne kendinde eksik kalanları kızın tamamlayacağına inanıyordu. Bu gece o yüzden önemliydi. Onun için de önemliydi. Kız okuyordu. Çok iyi okuyordu doğrusu. Ama bunu okumak demek mi daha doğruydu, kaçmak demek mi? Kimseye sokulmaz bu çocuk. Kapanır odasına okur. Burnu da nasıl büyük. Nineyi bile azarlar sırasında. Neye güvenir? Yol parası verilmezse yürür, istemez. Harçlık nedir bilmez. Düzenlidir orası öyle, dürüsttür. Ama bir gün bakarsın söz gelimi 18.30'da geleceğim demiş ki hep dediği saatte gelir. Kalkmış 21.30'da gelmiş. Yani ürkütür. İşte şimdi oturmuş sofrada tırnaklarını kemiriyor. Dede kızacakmış, umurunda bile değil. Kız terliklerini çıkarıp atmış, cılız bacaklarını uzatmıştı masanın öte yanına. Geleceği konusunda karar alınacakmış. O küçücük yüreğiyle bu gece asıl temeldeki sorunun çözümleneceğini, iki ucun dede ile babanın uzun süredir sessizce sürdürdükleri gerginliği gidereceklerini sezmişti. Olanakları, yeni gelin anahtarları yüklemiş, bitmeye, çökmeye yüz tutmuş bir evin ayakta durabilmesi için bir şeyler istenecekti kendisinden. Geleceğini konuşmak özrüyle. Uzlaşmaz uçlar bile bir araya geleceklerdi. Çoktandır gözden çıkardığı damadına kucak açacaktı dede, gerekirse. İlk adımı kendisi atacak kadar alçak gönüllüydü de. Ne de olsa çocukluğun düzeltici gücünü bilirdi. 12 kardeştiler. Mahalle aralarında yırtık donla oynadıkları günleri unutmamıştı daha. Şair ve avukat olan babalarının katı, ilgisiz bakışlarla süzdüğü bu perişan çocukları cahil ana tek başına büyütmüştü sayılabilir. Ama o acıları, o yoksunlukları bir daha yaşamamak için yeterince savaşmıştı dede. Altılarda kalkıp işe gitmişti. Gece yarılarına kadar çalışmıştı. O yüzden evinde bir köftenin fazla yenmesini hoş görmezdi. Oysa nasıl hoşgörülüydü dışarıya karşı. Tatlı konuşurdu, yoksulları sevindirir, zenginleri yoklar, gönlünce gezer eğlenirdi. Hem de cebinden tek kuruş harcamadan. Ne de olsa Rumeli toprağında dayanışmanın, birbirini gözetmenin bütün olanakları yeşerirdi kolaylıkla. Yardımlaşma, dayanışma, biraderlik. Damadına gerçekten bel bağlamıştı başlangıçta. Varsın Karadenizli olsun. Babası 20 yıl mebusluk etmişti ya, köylü möylü. Derler ki adamcağız oğlunu İsviçre'de okutabilmek için köylü cigarası içmiş, aslını hiç gizlememiş, yürekliymiş. Söz gelimi güya maliyeci Cavit Bey'i evinde saklamış da gazinin aklına bile gelmemiş onun evini aratmak. Kısacası o da kendisi gibi savaşmış hayatını hayat yapabilmek için. Oysa damada ve öbür gençlere neler sulundu? Kendiliğinden, kıllarını kıpırdatmadan elde edebilirlerdi isteklerini. Edebilenler, başarılı olanlar ettilerdi. Kolejde müdürlük, bankalarda genel yönetim kurulu üyelikleri, sonraları Ereğli Demir Çelik'in hisse senetleri, bakanlık. Baba bu tatsız toplantıya katılmak için merdivenleri çıkarken düşünüyordu. Pek mi haksızdı kayınpeder? Türkiye'nin ayağına Avrupa'yı getirmek için dışarıya gönderilen ilk harika çocuklardan kaçı başarılı olmuştu? Gerçekten. Yeni sanat akımlarını izlemişlerdi. Rimbaud okumuş, Gauguin sevmiş, ince hastalığa yakalanmış, salonlarda felsefe yapmışlardı kendilerinden beklendiği ölçüde. Yakup Kadri Bey'in deyimiyle halka, köylüye ulaşmak, onu eğitmek, onunla el ele vermek ortak düşleriydi. Oysa dönüşlerinde konservatuvarda müzik ya da resim öğretmenliği ya da uyduruk bir hukuk müşavirliği, bir müfettişlik bekliyordu onları. İşin kötüsü eğitmeye çalıştıklarıyla ilişkiye girdikleri kimselerle hiçbir ortak yanları kalmamıştı. İstekleri dışında koparılmışlardı toplumdan. Baş kaldırmayı öğrenmişken gelip ufacık bir halkası olmuşlardı bürokrasinin. Yapılabilecek şeyler sınırlıydı. Fransız devrimini bile görmemiş Markez Pastanesi'ne işgalci bir Alman askeri sertliğiyle girmek, Park Pastanesi'nde akşamüstleri, pastaneler dönemiydi, bol kremalı peşmerba yerken Yahya Kemal Bey'in tarih dedikodularına kulak verip esnemek. Sonra sağ köşede bahçeye açılan kapının ağzındaki masada oturan İngiliz Kemal Esat'ın soluk kesici serüvenlerini dinlemek sıkıntıyla. Küçük modada birlikte bir kotra gezintisi için gün kararlaştırmak, semt adları da bu uzlaşmazlıkları ortaya koyar gibiydi, alay eder gibiydi onlarla. Küçük Bebek, Küçük Moda, Şifa, Bellevue. Yaz akşamları Todori, kış akşamları Cumhuriyet kahvesi. Dede Efendi söz konusu değildi. Selahattin Pınar'a da yoktular pek. Varsa yoksa Osman Nihat. Bunlar yetmezse daha da ileri gidilirdi. Peyami Safa'nın ünlü ruh çağırma toplantılarında, ışıklar bir ara yandığında, Reşat Nuri Bey ile kısa bir söyleşi halk kültürü konusunda. Natürmortlarındaki devrik karpuzların canlılığıyla ünlenmiş bir dostun yalısında Falih Rıfkı Bey ile araya Fransızca sözcüklerin bol bol serpiştirildiği bir tartışmaya girmek kıyasıya. Boyun eğmemek, omleti bıçakla kesmek, eti elle koparmak, gürültüyle sümkürmek, bu arada ufak memur aylığını yetirememek ve Hüseyin Cahit muhalefeti. Yeni kurulan partiye girmem için baskı da artıyor diye düşündü baba. Beyoğlu'nda kürtajdan para kazanan bir doktorla bir kırtasiyeci ayarlıyordu bu işi. Herkes koşuyordu yeni partiye, yeni geçim kaynağına. Kayınpeder öncülerdendi. Ama ikinci bir kopukluk göze alınamazdı artık. Yeni ödünler verilmezdi. Baba adı gibi biliyordu bunu. Evet diye sözü bağladı dede. Demin de söylediğim gibi biliyorsunuz çoktan beri yeterince çalışamıyorum. Sözün burasında Süha Bey ile karısına baktı. Kahve içiyorlardı. Anne kapının yanındaki iskemleye ilişmişti. Bir şey istenirse hemen fırlayacaktı. Evet, astım bindirdi. Anjin de poitrin keza. Bari diyorum elimde kalan 5-10 kuruşu yerli yerinde harcayayım. Ailenin köklü geçmişi bunu bekliyor bizden. Yeni yetişenleri düşünmeliyiz önce, değil mi efendim? Şüphesiz dedi Süha Bey kimsenin bir şey söylemediğini görünce. Efendim sorun şu. Elimizdeki cüzi miktarlardaki parayı bir de cenaze masrafım için ayırdığım var ayrı bir zarfta nasıl harcayacağız? Nereye? Kısaca bizim torunu iyi bir okula mı yollayacağız yoksa ona çeyiz mi düzeceğiz bu parayla? Uzun bir sessizlik oldu. Sonunda dayanamadı anne. Okusun bence dedi. İyi bir okulda dil öğrensin. Yalnız iyi okul iyi giyim kuşam ister. Başka masraflar da gerektirir yani. Ben dikerim dedi anne havaya garip bir makas çizerek. Ben biçer dikerim. İki etek, dört bluz yeter de artar bile. Değiştirir değiştirir giyer. Geçen yıl diktirdiğim paltoyu da veririm. Zaten giyimde kuşamda gözü yoktur pek. Annemle benim eskilerimizi gündelikçiye verip uyutuyorduk onun üstüne göre. İyi bir rastlantı. Hepimiz 35 numara pabuç giyeriz. Süha beylere baktı. Bizim eski pabuçları giyer kızım. Kültürlü kadın her zaman geçerlidir dedi baba. Bence de okusun, çalışsın sonra, serbest olsun. Ezilebilir belki dedi Süha Bey'in karısı. İlk konuşuşuydu. Okumamış ama sezgileri ve içgüdüleri güçlü bir kadındı. Yani o iyi giyimli kızların içinde. Ezilmez, ezilmez dedi anne. Çok çalışkandır, ezilmez. Zengin bir koca da kötü değil ama dedi dede şakayla. Bir mühendis ya da bir doktor. Arabalı bir damat hepimizi gezdirir arabasıyla dedi Süha Bey gülerek. Zayıftır kızım diye iç çekti anne. Maden mühendisleriyle Zonguldaklara falan gidemez. Doktorların da saatleri vakitleri belli değil. Herkese verilmez elbette dedi dede. İyi bir düğün yapsınlar. Okusun dedi nine. Okursa zaten iyi bir kısmet bulabilir. İyi bir kısmete de çeyiz gerekmez. Yani okumakla bir taşla iki kuş. Küçük kız tırnak yemeyi sürdürüyordu. Ödeşecek vakti çoktu. Yaz suyu. Kaç yıl önceydi? 7. Bandırma Ekspresi bugünkünün aynı. Bir değişiklik yok. İçerisi havasızdı yine. Sigara dumanları ortalıkta dönenip duruyordu. Kimi yolcular bezgin bir yürekle denklerinin üstüne çökmüşlerdi. Her zamanki gibi. Kimileri sahanlıkta durmuş dışarıyı gözlüyorlardı. Nereden geldiklerini, nereye varacaklarını düşünüyorlardı. Hava değişimine gidiyordu askeri okul öğrencileri. Şakalaşıyor, istasyonda baktırdıkları falları tartışıyor, gülüşüyorlardı. Okuldan kurtulmanın sevinci mi baskındı yüreklerinde, gencecik yaşta çürüye çıkma üzüntüsü mü belli değil. Herkesin duyguları karmaşıktı zaten. Vagonlara girenleri hemen etkisi altına alan bir kimsesizlik, sahipsizlik acısı baskındı yalnız. Ama yaz günüydü ne de olsa. Haziran başlarıydı. Trene iki yandan usul usul vuran rüzgar sağaltıcı ıhlamur kokusunu getiriyordu. Gözler hafifçe kapandığında trenin sallantısı bir çarpıp bir yiten gün ışığı dilimleri herkese iyi geliyordu. Vagonda gürültüler kesilmişti. Açılan, buruşturulup atılan gazete kağıtlarının hışırtısı dinmişti. Köfte, yumurta, domates, peynir, yeşil biber yiyenler öğle yemeğinden artanları ikindi kahvaltısı için ayırmış, çıkıntılarını titizlikle sarıp sarmalamış, kağıtları buruşturup pencereden savurmuşlardı. Ucuz kolonya kokusu geliyordu. Yaşlılar yerlerinde kıvrılmışlardı. Daha gençler başlarını kollarına dayamış kestiriyorlardı. Aydın sahanlıkta duruyordu. Bir sigara yakmıştı. Arkasında uzayıp giden yola bakıyordu. Gözleri yarı aralıktı. Arkadaki yol şeridi uzadıkça evden ayrılmanın tedirginliği de azalıyor, bir başınalığa alıştığını duyuyordu Aydın. Yepyeniydi düşleri. Eskiden kendi adına düşlediği gelecek nedense hep geçmişiyle bağlantılı olmuştu, baba eviyle. Oysa evden ayrılışının ilk basamağını sayılan bu tren yolculuğunda geleceğe ilişkin düşleri geçmişten kopuk, bağımsız uzanıyordu önünde. Konya yoktu, Denizli yoktu artık, geriye dönmek yoktu. Emeğinden, bileğinin gücünden başka hiçbir güvencesi yoktu. Önce İstanbul'da bahtını sınayacaktı, bir sonra askerlik. Bilinmedik bir serüvene atılan bir delikanlının duyabileceği gizemli seslere bıraktı kendini. Trenin sallantısına kulak verdi. Ara sıra sızlıyordu içi, evet. Ortaokulu bitirebilseydi hiç değilse, adam olsaydı şöyle. Öbür oğullarıma hiç benzemezsin sen, derdi babası sık sık. Hem öfke hem de belli belirsiz bir gurur sezilirdi sesinde. Hiç benzemezsin. Zaten küçüklüğünden belliydi senin köylük yerde edemeyeceğin. Öküzleri dürtemiyordu söz gelimi. Önce işten kaytarmak için yalandan ağladığını, canını yakmayı içi götürmüyordu bu oğlanın. Duyulmuş şey değil. O yaştaki oğlanlar bayılırlar da öküz dürtmeye. İçli çocuk bu dediler tanışları babasına. Bu doğuştan filmlerde gördüğümüz şehir oğlanı. Bize benzemiyor. İyisi mi sen okut bunu. Ortaokuldayken arkadaşlarının aşk mektuplarını Aydın yazardı. Manileri hep bol uyaklıydı. Tam o sırada kızı gördü. İleride pencerenin yanında oturuyordu. Başı camdan vuran ışıkta pırıl pırıldı. Saçlarının her teli ayrı ayrı yunmuş, taranmıştı sanki. Taç yapraklarına gömülü duran bir papatya gibi aydınlıktı. Mavi, kırmızı çiçekli, alçak gönüllü bir basma giysi vardı üstünde. Yakası beyazdı. Giysisindeki çok renkliliğe son veren, böylece yüzünün içtenliğini, temizliğini büsbütün ortaya koyan beyaz bir yaka. Bir dergi tutuyordu elinde. Besbelli kimseyle konuşmak zorunda kalmamak için almıştı dergiyi. Okuduğu yoktu. Dalgın dalgın çeviriyordu sayfaları. Aydın'ın gözleri uzun süre takıldı kaldı kıza. Bir ara göz göze geldiler. Aydın utançla gülümsedi. Kız da güldü. Tren hızla ilerliyordu. Yolculuk sonlarına doğru kurulan telaşlı dostluklar pekiştiriliyordu. Yerler değişilmiş, herkes yeni edindiği arkadaşın yanına oturmuştu. Adresler verilip alınıyor, kartlar uzatılıyor, böreklerle kalan köfteler değiş tokuş ediliyordu. Sahanlığa girip çıkanlar, geçerken birbirlerinin omuzlarını tutuyorlardı çekinmeden. Vagona giren yabancılar düşman bakışlarla süzülüyordu. Bir ara bir el değdi Aydın'ın omzuna. Döndü baktı, o kızdı. "Patladım sıkıntıdan," dedi kız gülerek. "İki çift laf ediverelim iyiden iyiye." Gerçekten aksıyor muydu, yoksa trenin sarsıntısına karşı koyabilmek için iki yana tutuna tutuna yürüyüşü mü yanıltıyordu gözünü? Aydın nedenini anlayamadığı bir sıkıntı duydu. Kızın yanına ilişti. Kız çantasındaki torbadan bir sigara böreği çıkardı, uzattı. "Ben yapmadım ama," dedi gülerek. O gülünce Aydın'ın tedirginliği geçiverdi. "Sağ olsun annem son anda çantaya tıkıverir bunları. Hala çocuğum onların gözünde. Koskoca kız oldum, hala abi baskısı, baba baskısı. En küçük olmamın payı da var asıl." Durdu. Aydın'ın gözlerinin içine bakarak ekledi. "Asıl sakatlığım yüzünden." Aydın deminki tedirginliğinin garip bir korkuya dönüştüğünü duydu. Bu atsız duygulara, kızın topallığının yol açabileceğini düşününce utandı, yutkundu, gülümsedi. "Öğrenci misiniz?" "Enstitüye gidiyorum. Çiçek şapka bölümüne." "Kendi entarilerimi dikecek kadar dikiş biliyorum tabii." "Ben de İstanbul'a iş bulmaya," dedi Aydın. "Kışın askere gideceğim, o da çıksın aradan." Börekler bitmişti. Hemen bir el bezi çıkardı kız. Şaşılacak bir rahatlıkla Aydın'ın ağzının kıyısında kalan börek kırıntılarını sildi. "Kışlar güç geçiyor," dedi. "Yazışalım en iyisi. Şu bir arkadaşımın adresi. Eve de yazabilirsiniz ya." Kalkmak, hemen kaçmak gerek, gitmek. Kızın üstünde kurduğu bu garip egemenlikten hemen kurtulmak. Yapamadı Aydın. Onun uzattığı kağıda İstanbul'daki amcasının adresini yazdı. Haziran başlarıydı. Derken yenge mektuplar sıklaştı. İnsan askerdeyken mektup kadri bilir. 2 yıl mektuplaştık kızla. Hep düşünmüşümdür. Aslından asıl geçenleri hiç yazamazsın mektuba. Karşındakinin beklediklerini, istediklerini yazarsın ki mektupsuz kalmayasın. Kendi zararına hep, onun yararına. Bir sevgili düşlemişsindir yıllardır, bu oyunu ona yazarsın aslında. Kız da kafasındaki sevgiliden bilir senin mektubunu. Dur, karıştırdım lafı, nereden nereye? Ha, kararlıyım, onu anlatacaktım sana. 40 ağaça o yüzden gidiyorum. Mektupta yazamadıklarımı kızın yüzüne söyleyeceğim. Namussuzcası bu, kusura bakma diyeceğim. Yol yakınken dönelim, çok uzadı bu mektup işi. Doğru dürüst tanımıyoruz bile birbirimizi. Trende görüştüğün her erkekle, her kızla evlenecek olursan. O aralar Kumkapı'da bir meyhanede garsonluk ediyorum. Ne var ki elime geçen para bir evi geçindirmez. Gözüm de açılmış o 2 yılda. Bir kere okumadığıma yanmıyorum artık. Elin züppeleri baba parasıyla okumuş da adam mı olmuş, değil mi? Sonra biliyorum, yüksekokul aslanın ağzında. Yani liseyi bitirip memur olsaydım en çok bugünkü kadar kazanırdım zaten. Yani gerçekleri görmeye başlamışım. Kim kimin sırtına binmiş, kim kimin avantasından geçiniyor. Çiçek şapka dersi gören bir taşra kızının benden neler isteyeceğini, neler umacağını biliyorum artık. Gel gelelim, rakkadına kırmak da gelmiyor içimden. Allah'ın sakatı, yazık. 40 ağaça vardığımda öyleydi. Lacivertlerimi çekmişim. Tek yabanlığım bu lacivertler ama ceket omzuma asılı. Gittim kahveye oturdum. Biraz ötede, kırda yoldan ırak bir ceviz ağacı var. Onun altında buluşacağız kızla. Son mektup da öyle kararlaştırdıydık. 1 saatte boş vaktim var daha. Nasıl geçecek?